Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Malum Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Cevşenül Kebir namında meşhur bir duası var. Ve bu dua Bediüzzaman Hazretleri ile daha böyle bir şöhret bulmuş. Aslında evvelinde var. Evvelinde İslami kaynaklarda yer almış. Ancak sahih hadis kaynaklarında doğrudan görülmüyor. Ve Ehl-i Beyt kanalıyla Zeynel Abidin vasıtasıyla rivayet edildiği kitaplarda anlatılıyor. Günümüzde hani bazıları bununla alakalı işte sahih bir kaynağı yok, sahih bir kaynağı olmayan bir duayı yapmak ne kadar uygun olur gibi bazı böyle vehim ve vesveseler ileri sürmeye çalışıyorlar. Bununla alakalı risalelerde bayağı kıymetli bilgiler var. Anlayabilmemiz açısından belki değişik yerlere bakacağız. Daha iyi anlayacağız inşallah. Her şeyden önce ben bununla alakalı şunu ifade edebilirim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. Onlarla Allah'a dua edin. Esma-ül Hüsna derken mesela Bismillahirrahmanirrahim'de Allah, Rahman, Rahim üç isim beraber geçiyor. En son sure olan قُلْ اَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ orada Rabbün Nas, İlahin Nas, Melikin Nas yine üç isim orada geçiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in tamamında da Allahu Teala'nın Esma-ül Hüsna'sı bazen tek isimler halinde, bazen ikişerli isimler halinde ve daha toplu bir halde de Huvallahu'l-lezî olarak aş-ı şerif okunuyor ya, orada İşte El-Melikül Kuddüsü Selamül Mü'minül Müheyminül Azizül Cebbarül Mütekebbir gibi Esma-i İlahiye ard arda zikredilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri saysa dehalel cennet. İnne lillah tis'aten ve tis'ine ismen ve men ahsâhe dehalel cennet. Burada tabii yani bir adam 99 ismi okuduğunda hemen cennete mi gider hatıra gelebilir de ama 99 ismi tek tek sayabilen, buradaki ahsa kelimesi sadece okumak değil, bu isimlerin tecellilerini fark edebilen böyle birisi zaten kamil bir iman mertebesinde elde etmiş olur. Böyle olunca biz Cevşen'i okuduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın isimlerini okumuş oluyoruz. Orada 100 bölüm var. Her bölümde 10 isim yer alıyor. Böylece 1000-1001 isim, 1001 esma ile Allahu Teala'ya dua ediliyor. Bediüzzaman bunun bir açıklamasını yaparken aslının Kur'an'dan geldiğini ifade ediyor. Aslının Kur'an'dan gelmesi şu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Vallahu hayrul razıkin. Allah en güzel rızık verendir mealinde Cenab-ı Hakk'ın hayrur razıkın olduğu ifade edilmiş. Peki Cevşen'de nasıl geçiyor? Ya hayrar razıkın en güzel şekilde rızık veren. Yani Kur'an'da geçen isimler Cevşen'de onarlı bölüm halinde gruplandırılarak tasnif edilmiş ve bize bu şekilde bildirilmiş. Dolayısıyla yani böyle bir rivayet olsun olmasın her halükarda bizim bu esma ile Allah'a dua etmemiz zaten Kur'an'ın bizden istediği bir şey. Yani Allah'ın esma-ül hüsnası vardır. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Bunlarla Allah'a dua edin. Yedinci şua Bediüzzaman'ın marifetullah'la alakalı yazdığı harika bir risale. Orada Peygamber Efendimiz'le alakalı kısmında söylediği şeylerden biri şu. Hem binler dua ve münacatlarından Cevşenül Kebir ile öyle bir marifet-i Rabbaniye ile Öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telahuk-i efkar ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Cevşenül Kebir ile Allahu Teala'yı o şekilde vasıflarıyla anlatıyor ki o seviyede başkası bunu yapamamış. Ve bu da Peygamberimizin duada dahi misli olmadığını gösterir. Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Ve belki bugün okuyacağımız kısım ağırlıklı olarak bu son cümlenin bir açıklaması gibi olacak. Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Bunu 3. şuadan okuyacağız ve göreceğiz inşallah. Bunun dışında risalelerde, başka yerlerde de Cevşen'den kısımlar alınmış. Mesela bunlardan bir tanesi Ferdun Hayyun Gayyum Hakem Adlun Kuddüs. Bu 6 ismin açıklamalarının yapıldığı 30. lema. Yani Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs, Allah'ın 6 ismi. Buranın açıklamasında Hay isminin nazara verildiği yerde deniliyor ki bu beşinci nükte ismi Hay hakkında olduğu münasebetiyle hem teberrük, hem şahit, hem delil, hem kutsi bir hüccet, hem kendimize bir dua, hem bu risaleye bir hüsnü hatim olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cevşenül Kebir namındaki münacat-ı azamında marifetullah'ta gayet yüksek ve gayet cami bir derece-i marifetini göstererek böyle demiştir. Biz de hayalen o zamana gidip Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğine amin diyerek aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi Sadai Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ile deriz. Ya hay gable küllü hay, ya hay bade küllü hay, ya hayyüllezî la yüşbihuhu şey, ya hayyüllezî leyse kemithlihi hay, ya hayyüllezî la yüşârikühü hay, ya hayyüllezî la yahtacu ilâ hay, ya hayyüllezî yumîtu külle hay, ya hayyüllezî yarzugu külle hay, ya hayyüllezî yuhyil mevte, ya hayyüllezî la yemut. Sübhaneke ya la ilahe illa ente eleman, neccina minen nar. Amin. Şimdi burayı kısa bir açıklama babında şöyle söyleyebiliriz. Allahu Teala'nın isimlerinden birisi Hay. Allahu la ilahe illa huvel Hayyul Kayyum. Allah'tan başka ilah yoktur. O Hay Kayyum'dur. Tabi Türkçe'de doğrudan Hay Kayyum belki o kadar zihnimizde netleşmeyebilir. Hay zatında ezeli ebedi hayat sahibi ve bütün şu an canlı olarak gördüğümüz neler varsa ve neler olacaksa bütün onlara hayat veren mealinde. Dolayısıyla Hay ismi Kur'an'da geçiyor. Peki burası? Burası Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hay isminin açıklamasını münacat şeklinde yapması. Ben kısa bir mealinde söyleyeceğim. Ya hay gable küllü hay. Ey her canlıdan önce hay olan. Yani kâne Allah ve lem yekun mâhu şey. Allah var. Başka bir şey yoktu. O hiçbir canlıyı henüz yaratmadığı vakitte de yine hay, hayat sahibiydi. Ya hay bade küllü hay. Ey her hayat sahibinden sonra yine hayatı devam eden. Yani bizler Allah'ın verdiği hayata sahibiz ama o hayat geçici bir hayat. Yani bugün canlı olan birisi yarın ölüyor ama Allah yine hay Hayyüllezî lâ yemut olarak devam ediyor. Ya hayyüllezî lâ yüşbihû şey. Ey kendisine hiçbir şeyin benzemediği hay. Yani leyse kemitlihi şey ayetteki bir ifade. Allah'ın benzeri hiçbir şey yok. Hay, hayat noktasında da onun hayatı bizim hayatla elbette kabili kıyas değil. Bizim hayat bize verilmiş, onunki zati. Ya hayyüllezî leyse kemitlihi hay. Ey kendisi gibi bir hay olmayan. Ya hayyüllezî lâ yüşerkü hay. Hiçbir hayat sahibi onun ona ortak olmayan. Yani bizler mesela ortaklıklar kurabiliyoruz. Ama Allah'ın diyelim alemi idare etmesi haşa bir ortaklık değil. Her şeyde bizzat mutasarrıf. Ya hayyüllezî lâ yahtâcu ilâ hay. Ey hiçbir hayat sahibine muhtaç olmayan. Yani bizler birbirimize muhtacız ama Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Ya hayyüllezî yumîtü külle hay. Ey her hayat sahibini öldüren. Yani bizlerde hayat var ama devamında ölüm var. Ya hayyüllezî yarzugu külle hay. Ey her canlıyı rızıklandıran, her hayat sahibini rızıklandıran. Yani en küçük bir canlıdan tutun, biraz önce ekranda da gördük, ta balinalara varıncaya kadar bütün canlıların rızkı Allah tarafından veriliyor. Ya hayyüllezî yuhyil mevte. Ey ölüleri dirilten hay. Ya hayyüllezî lâ yamut. Ey kendisi ölmeyen hay. Yani on şekilde Cenab-ı Hakk'ın hay isminin adeta bir açıklaması yapıldı ve bununla bir duada bulunuldu. Devamında da Sübhaneke, ya Rabbi seni tenzih ederiz. Ya la ilahe illa ente. Yani ey kendisinden başka ilah olmayan, el aman el aman, yani el aman diyoruz. Neccina minennar, bizi cehennem ateşinden koru, muhafaza eyle. Amin. Yani bu şekilde ya burada güzel bir örnek buna verilmiş oldu. Hay Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın duasında Cevşen'de de açılımıyla beraber geçiyor. Bu açıdan bakıldığında yani Cevşen Kur'an'a dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere dayanmakta. Asıl okuyacağımız kısım Münacat Risalesi. Münacat Risalesi'nin başı. Latin harfleri olan kısımda bu kısım nasılsa yer almamış. Ama üstadın ilk başta nazara verdiği durum şu an okuyacağımız kısım okumadan da anlaşılmaz. Yani burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın Cevşen'le münasebetine dikkat çekiyor ve ona göre anlatıyor. Tevhidi bir münacat ve mukaddemesi. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh ve keremallahu veçhe Kaside-i Celcelüyesinde keramet kerane Risale-i Nur'dan haber verdiği yerde Risale-i Nur'u Sirac-ı Nur ve Sirac-ı Sürç namlarıyla tesmiye ederek Risale-i Nur'un üç ismine iki isim ilave etmesi cihetiyle ve bu risalede Sirac-ı Nur namı tekrarı münasebetiyle bu risalenin ahirinde İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın en mühim bir münacatını iki derece tevsi ederek, genişleterek onun ulvi lisanıyla ve dilimizi onun bir dili hesabıyla istimal edip bu gelen münacatı dergah-ı vahid-i ehade takdim ederiz. Malum Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Ene medinetül ilm ve aliyyum babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam doğrudan vahye mazhar. Vahiy ile Kur'an kendisine bildirilmiş ve utitul Kur'an ve mislehu mahu. Bana Kur'an verildi, onun misli de verildi. Yani vahyin başka bir mertebesinde de ilham buna dahil nice şeyler verilmiş. Hazreti Ali radıyallahu anh ilim noktasında daha böyle mümtaz, öne çıkmış. Cesaretiyle, kahramanlığıyla öne çıktığı gibi ilim noktasında işte ilim şehrinin kapısı hadisteki ifadeyle. Burada önce ayetin bir açıklaması olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın Cevşen'deki ilgili bir bölümü, devamında da onu biraz daha açıklayacak şekilde Hazreti Ali'nin oradan istifadeyle söylediği sözler, devamında da onu biraz daha da açarak, genişleterek üstadın yapmış olduğu münacat. Bu Risale-i Münacat hem vücubu vücut, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, hem azamet-i kudret, hem vüs'at-i rahmet, hem umumiyet-i hakimiyet, hem ihata-i ilim, hem şumul-i hikmet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi harika bir icaz içinde, vecizlik içinde, fevkalade bir kat'iyet ve halisiyet ve yakiniyet ile ispat eder. Münacat, yani bir nevi dua gibi düşünülebilir. Böyle Allah'a yalvarmak, yakarmak. Ve burada yani Allah'ım bize şunları ver, şunlardan muhafaza et, bu tarz bir münacat var en son kısmında. Ama bunu yaparken de Cenab-ı Hakk'ı nice tavsiflerle, sıfatlarla, ünvanlarla tavsif ederek bunu istemek var. Yani bunu belki daha kolay anlaşılabilir diye şöyle ifade edebilirim. Söz gelimi Allah'tan şifa talep ederken Ya Rabbi bana şifa ver, bu olur. Ama ey bütün hastalıklara, dertlere derman veren, şifa veren Allah'ım, bana da şifa nasip et. Böyle dediğimizde Cenab-ı Hakk'ı şafi unvanıyla da yad etmiş oluruz. Ve bu şu açıdan çok önemli. Mesela Muhiddin Arabi Fahrettin Razi'ye demiş ki, Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır. Yani Allah'ı bilmek sadece Allah'ın varlığını bilmek, evet Allah vardır, o noktaya gelmek oluyor. Ama Allah'ın marifeti ise onu isimleriyle, ünvanlarıyla tanımak, alemdeki tecellileriyle tanımak, bu şekilde bir marifetullah'a mazhar olmak oluyor. Risale-i Nur baştan sona bir marifetullah dersi gibi adeta. Burada münacatta da sadece bir dua yok. Hem bir vücubu vücut, Allah'ın varlığını bize gösteriyor. Hem vahdet, onun birliğini anlatıyor. Hem ahadiyet. Ehadiyet derken Allahu Teala her yarattığı varlıkla özel olarak ilgileniyor. Daha böyle hususi bir tecelli. İşte her bir insana farklı bir sima vermesi, hiçbir insanın diğerine bütünüyle benzememesi, bütün bu gibi şeyler ehadiyetin bir tecellisi. Parmak izimize varıncaya kadar farklılık var. Sesimiz farklı, kabiliyetlerimiz farklı. Tabir yerinde ise Allahu Teala her bir varlıkla çok özel ilgilenmiş. Bu ehadiyet oluyor. Hem haşmet rububiyet, rububiyetin haşmeti. Yani Allah bütün alemleri terbiye etmiş. Bütün alemler o kadar geniş ki bir bütün olarak bakabilsek meselenin haşmeti görülecek. Hem azamet-i kudret. Yani öyle bir azametli kudret tecelli ediyor ki küçücük bir varlıkta bile sonsuz kudret tecellileri var. Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Eskiden böyle insan dıştan bakıldığı gibi görülüyor. Ama zamanla iç organlarının farkına varılıyor. Derken mikroskop keşfediliyor. Mikroskop keşfedilince insandaki hücresel yapı fark ediliyor. Başlangıçta belki 1000 defa, 5000 defa büyüten hücreler yapılmış. O kadar da işin böyle azameti fark edilmemiş. Fakat günümüzde 1 milyon defa, belki çok daha fazla büyüten elektron mikroskoplar var. Onlarla bakılınca her bir hücremizde de sonsuz bir kudret tecellisi görülebiliyor. Yani sonsuz bir kudret tecellisi derken insanda 100 trilyon hücre varmış. Ve 100 trilyon hücrenin hiçbirine biz hakiki malik değiliz. Hiçbirinde bizim kendi sözümüz geçmiyor. Her bir hücrede her anda binlerce reaksiyonlar oluyor. Binlerce faaliyetler oluyor. Bunlardan bizim hiç haberimiz yok. Böyle olunca bütün bunlarda, hatta bunların ta zerrelerine varıncaya kadar, o zerrelerdeki hareketi, atomlardaki hareketleri düşünürsek, azameti kudret, sonsuz bir kudretin azametli tecellileri kendini gösteriyor. Hem vüs'at-ı rahmet, yani Allah'ın rahmetinin genişliği, o kadar geniş bir rahmet ki her bir hücre ondan nasibini almış. En küçük bir canlı veya cansız nasibini almış. Hem umumiyet-i hakimiyet, yani Allah-u Teala mülkünün tamamen hakimi. Hiçbir şey mühmel değil. Hiçbir şey onun emir ve iradesi dışında meydana gelmiyor. Mâşâ Allahu kân ve mâ lem yeşe lem yekun. Yani Allah'ın dilediği oluyor, dilemediği olmuyor. Kur'an-ı Kerim bunu belki kolay anlayabileceğimiz bir örnekle, muhteşem bir sembolle şöyle anlatmış. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yani bir yaprak bile Allah'ın bilgisi dışında yere düşmez. Bu çok cüz'i bir olay. Bize göre rüzgar eser, sonbahar geldiğinde yapraklar düşer. Biz buna alışmışız. Ama Kur'an'ın bize kazandırmış olduğu perspektif, oradaki ilahi kudret tecellisini anlatıyor. Bir yaprak bile onun bilgisi dışında yere düşmez. Hem ihata-i ilim, ilmi her şeyi kuşatmış. Hem şumul-i hikmet, hikmeti her şeyi içine almış. Acaba hikmetsiz bir şey var mı? Zahirde var. Ama hakikatte var mı? Hakikatte yok. Zahirde nasıl var? Bir zamanlar evrimci görüşle insana bakanlar bakmışlar ki insanda kör bağırsak diye bir şey var. Neye yaradığı da o günün şartlarında bilinmiyor. Adamlar cahilliklerinden demişler ki herhalde insanın evrimi esnasında bu parça burada kalmış. Unutulmuş bir parça, fazlalık bir parça gibi. Ama günümüz tıp böyle demiyor. Göz nasıl bir organsa, fonksiyonları varsa, kulak nasıl bir organ, fonksiyonları varsa, o kör bağırsağında nice fonksiyonları var, fazlalık değil. Bundan 200 yıl evvelinde Arabistan'da petrol sızmaya başladığında o zamanki insanlar ya bu pis madde nereden çıktı demişler. Ama günümüzde o pis maddeye siyah altın deniyor. Dünyanın adeta damarlarında akan kan gibi. Yani şumuli hikmet var. Hikmetin dışında hiçbir şey yok. Her şey hikmetli. Bunlar gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi harika bir icaz, vecizlik içinde fevkalade bir kat'iyet ve halisiyet ve yakıniyet ile ispat eder. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahum vahid. La ilahe illa huvarrahmanirrahim. İlahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Rahman, Rahim'dir. İnne fî halqissemâvâti vel ard, göklerin yerin yaratılışında, vahtilâfi'l-leyli ve'n-nehâr, gece gündüzün farklılığında peş peşe gelişinde, vel fülkilleti tecri fil bahri bimâ yenfe'un-nâs, insanlara fayda verecek şekilde denizde akıp giden gemilerde, ve mâ enzelallâhu mine's-semâi min mâ'in fe'ahya bihil arda ba'de mevtiha, Allah'ın gökten indirdiği yağmur ve bununla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve beffe fiha min kulli dabbe ve bu yağmurla yeryüzünde her türlü canlıyı yaymasında ve tasrifir riyahi ve sahabil musahhari beyne's-semai ve'l-ard rüzgarların sema arz arasındaki bulutların çevrilişinde tasrifinde لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Aklını kullanan kimseler için ayetler vardır. Yani Allah'ı gösteren, onun ilmini, iradesini, kudretini, rahmetini gibi bunları gösteren ayetler, deliller vardır. Üçüncü şua olan bu münacat risalesi mezkür ayetin bir nevi tefsiridir. Bu ayet-i azimenin müteaddit nurani perdelerinden bir perte-i tevhidiyeyi müfessir-i azam ve tercüman-ı ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam emsalsiz bir münacat-ı ekber olan Cevşen-ül Kebir namındaki 99 ukdede 1001 esma-i ilahiye ile 1001 bürhana işaret ederek bu ayeti tefsir ve Rabbini tarif etmiştir. Risale-i Nur'da satır aralarında çok önemli mesajlar da veriliyor. Mesela burada Peygamberimiz tavsif edilirken müfessir-i azam denildi. En büyük müfessir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın ilk muhatabıdır. En büyük muhatabıdır. Aynı zamanda en büyük müfessiridir. Hadis kitapları Peygamberimizin Kur'an'ı açıklaması tarzındadır. Ve bu ayetin bir açıklaması babında Peygamber aleyhissalatü vesselam o ukdelerden birisi şu. Yani Cevşen'de 1001 isimli Allah'ı tavsif etmiş. O ukdelerden birisi şudur. Ya burası da yine Cevşen'den alınan bir bölüm. Ya evvele külle şey ve ahira. Ben mana da vererek okuyayım. Ey her şeyin evveli ve ahiri. Tabi bunu da doğrudan bir ayete dayandırırsak yine huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. Yani o Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Ayete dayanıyor. Ey her şeyin evveli ve ahiri. Ya ilahe külle şey ve sani'a. Ey her şeyin ilahı ve sani'i. Ya razıga külle şey ve haliga. Ey her şeyin rızıklandırıcısı ve yaratıcısı. Ya fatıra külli şey ve melike. Ey her şeyin fatırı, yoktan yaratanı ve meliki. Onlara hükmeden. Ya gabide külli şey ve basıta. Ey her şeyi kabz ve bast eden. Yani hem daraltan hem de genişleten. Ya mubdiye külli şey ve muide. Ey her şeyi bidayeten yaratan, sonra da iade eden. Ya müsebbibe külli şey ve mugaddira. Ey her şeyin müsebbibi ve mukaddiri. Yani sebepler var ama sebepleri yaratan Allah. Ve her şeyin takdirinde bulunan O. Ya murabbiye külli şey ve müdebbira. Ey her şeyin mürebbisi ve müdebbiri. Her şeyi terbiye eden, her şeyin tedbirini gören. Ya mükevvere külli şey ve muhavvile. Ey her şeyi böyle döndüren ve bir halden başka hale tahvil eden. Mükevvir derken mesela yükevvirul leyle ve nahar. Allah geceyi gündüzü döndürüyor, çeviriyor. Ayette geçer. Tahvil bir halden başka hale çevirmek. Ya muhiyye külli şey ve mumite. Ey her şeyi hayatlandıran ve öldüren. Sübhaneke ya la ilahe illa ente eleman. Hallisna minennar. Yani seni tenzih ederiz. Senden başka ilah yok. El aman el aman. Hallisna minennar. Bizi cehennem ateşinden halas eyle. İşte bu numune gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam marifetullah'ta vahdaniyetin ispatında öyle bir mertebededir. Hiç kimse yetişemez. Yani Allah'ı en iyi bilen o. Hiç kimse onun Allah'ı tavsif ettiği şekilde Allah'ı tavsif edemez. Ve o vadide imamı mutlak odur. Yani Rabbini tanımada ve tanıtmada mutlak imam, mutlak önder odur. Herkes onun arkasında o hazineye gidebilir. Yani o rehberimiz, önderimiz Rabbini bize tarif etmiş. Biz onun o ifadeleriyle Rabbimizi daha iyi tanımış olacağız. Marifetine ermiş olacağız. Malumdur ki mükemmel marifetler ilimler, sanatlar, efkarın telahukuyla ve fikirlerin terakki ile birbirine iltihak ederek birbirinin eserini tekmil ede ta mükemmel bir suret alınır. Ya bundan dolayı deniliyor ki medeniyet tekerleğin bulunmasıyla başlar. Şimdi başlangıçta tekerlek basit bir şey. Belki kahne arabaları bununla yapılıyor. Onlar da kullanılıyor. Ama gün geliyor, arabalarda kullanılıyor, fabrikalarda kullanılıyor. Diyelim binlerce yıl evvel tekerlek bulunmuşsa o tekerlek günümüze çok büyük katkı sağlamış oluyor. Bunun içindir ki şişhane tüfengini icat eden usta şimdi bir mitralyözün ustasından daha ziyade hünerlidir. Yani basit bir tüfeği ilk başlangıçta bulan kimse daha sonrasında bu geliştirilerek mitralyöze çevrilmiştir. Ama ilk defa başlangıçta o basit şeklini yapabilen daha öndedir. Üstad buna İbn-i Sina'yı da örnek veriyor. İbn-i Sina kendi zamanının hakikaten bir dahisi. Tarihte öylesi az gelir. Öyle bir insan. Günümüzde belki tıpta okuyan bir insan İbn-i Sina'nın bilmediği nice şeyleri bilir. Noksaniyet İbn-i Sina'da değil diyor. Muhakematta bunu ifade ederken. Çünkü İbnü Zaman'dır diyor. Yani kendi zamanının çocuğu. O günün şartlarında bu kadar biliniyormuş. Ne kadar bilinebilecekse o en iyi bilenlerden olmuş. Dolayısıyla İbn-i Sina'nın bilgisini değerlendirirken günümüz şartlarına göre değil, o günün şartlarına göre değerlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın marifetini ifadede de Peygamber aleyhissalatü vesselam daha önce hiç söylenmemiş şeyleri söylemiş. İlk defa o söylemiş. İlk defa ondan bize bunlar intikal etmiş. Böyle olunca ilk başlangıçta bunu beyan etmesi, mebde ile müntahayı birleştirerek beyan etmesi, onun harikalığını, vahye dayandığını göstermiş oluyor. Halbuki dikkatle Cevşenül Kebir münacatını kalbin kulağıyla hayalen huzur-u saadette bulunmasıyla Resul-i Ümmi'den aleyhissalatü vesselam dinleyen adam anlar ve görür ki bin bir bürhanı ve tarifi tazammun eden ve her birisi bir silsile-i efkarın neticesi ve tevhidin bir penceresi olan o bin bir kutsi hakikatler bir ümmi zatta aleyhissalatü vesselam ve ümmi bir kavimde ve ümmi bir muhitte ve ehl-i fetret kitapsız bir millette mucidane, muhteriane, kimseyi taklit etmeyerek muammayı hılkati ve tılsım-ı kainatı keşif suretinde tek başıyla o münacatta beyan ediyor. Yani biraz uzunca bir cümle oldu. Halbuki dikkatle Cevşenül Kebir münacatını kalbin kulağıyla, hayalen huzur-u saadette bulunmasıyla, Resul-i Ümmi'den dinleyen bir adam. Yani nasıl dinlememiz gerekir? Bunun da mesajlarını bize veriyor. Yani Cevşen'i okurken manalarını da bilmemiz güzel olur. Bunların meallisi de var. O meallerden istifade edilebilir. Dikkatle okumak lazım. Allah'ı tanıtırken nasıl tanıtmış? Kalbin kulağıyla. Yani bu kulak da duyuyor da ama bir de kalp kulağı var. Kalp kulağıyla böyle dinlemek. Ve bir de hayalen huzur-u saadette bulunmasıyla. Yani hayalen de sanki Peygamberimizin huzurunda bulunacağız. O bu şekilde Rabbini tavsif ediyor. Bununla münacatta bulunuyor. Biz de orada onun yanındayız. Dinliyoruz. Böyle dinlemek. Ve Resul-ü Ümmi'den. Resul-ü Ümmi Kur'an'ı bir tabir. Huvellezî be'ase fil ümmiyyine rasûlen minhum. O Allah ki o ümmiler içinde kendilerinden bir peygamber gönderdi. Ümmiler yani o günün şartlarında Peygamber Efendimiz'in peygamber olarak gönderildiği ortamda Araplara verilen bir isim. Ve Hazreti Peygamber kendisi bunu şöyle ifade ediyor. Nahnu ümmetün ümmiye la nakra'u ve la nektub. Biz ümmi bir topluluğuz. okuma yazma bilmeyiz. Yahudiler, Hristiyanlar ellerinde kitap var. Nispeten kıraatla, kitabetle meşgul olmuşlar. Onlara ehli kitap denilmiş. Ama Hazreti Peygamber'in muhatap olduğu o ilk muhatapları Araplar ümmi bir topluluk. Ve Peygamberimiz de onlardan birisi. O da ümmi. Tabi burada şu hatıra gelebilir. Allah dilese peygamberine öğretmez miydi? Öğretirdi. Okumayı yazmayı da öğretirdi. Ama buna lüzum kalmamış. Yani lüzum kalmamış derken Allahu Teala çok özel bir şekilde ona her türlü bilgiyi, ona gereken bilgiyi zaten vermiş. Mesela ayette geçiyor. Vavecedeke dallen fehede. Yani sen daha evvelinde yol nedir onu bilmiyordun. Fehede, Allah sana yolu gösterdi. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem min qabl. Allah sana daha önceden bilmediklerini öğretti. Ve böylece o ümmi insan sadece vahiy ile yetişmiş oldu. Yani Allah onu insanlara muhtaç etmedi. İnsanlardan bir şey öğrenmeye muhtaç etmedi. Doğrudan ona o bilgiler verildi. Günümüzde bunun harika misallerini görebiliyoruz. Diyanet'in 40 ciltlik falan şeyi var ya, İslam ansiklopedisi. Harika bir kaynak bu. Bir ara internete düşmüş, alabilenler oradan almışlar. Şu an yine gerçi var da sonra kaldırılmıştı. O ilk internete düştüğü sıralar işte bir kardeşle beraber olduğumuzda hocam dedi İslam ansiklopedisini böyle şey ortamında, dijital ortamda ister misiniz? Ben de iyi olur dedim. Ve flash bellekle bizim bilgisayara yükledim. 40 cilt, o 40 ciltlik bilgi için binlerce insan emek sarf etti. Belki 20 yıl, 30 yıl bununla ilgili çalışmalar oldu. Hakikaten bize ve dünyaya kaynak, böyle bir şeyle çıkmıştı zaten. Bize ve dünyaya kaynak olacak bilgiler yarım dakika bile sürmeden benim bilgisayara bütün o bilgiler geçti. Yani teknolojide bunun örnekleri var. Allah dilediğinde de en seçkin bir kuluna neleri bilmesi gerekiyorsa vahiy yoluyla bütün bunları bildirir. Kur'an'la zaten bildirmiş de ama bir de Kur'an'ın açıklaması olarak Ütitul Kur'an ve mislehu mahu Kur'an'ın mislinin de verilmesi ve açıklamalarının da verilmesi bunlar çok ileri bilgiler. Peygamber, o ümmi peygambere bunlar defaten verilmiş oluyor. İşte o Resulü Ümmi'den dinleyen adam anlar ve görür ki bin bir bürhanı ve tarifi tazammun eden ve her birisi bir silsile-i efkarın neticesi, fikir silsilesinin neticesi ve tevhidin bir penceresi olan o bin bir kutsi hakikatler. Yani bu hakikatler tevhidin bir penceresi oluyor. Tevhidin penceresi, şunu örnek vereyim. Mesela ne demiş? Ya müsebbibe külli şey ve mukaddira. Ey her şeyin müsebbibi ve mukaddiri. Yani biz sebepler dünyasındayız. Bir anne baba vasıtasıyla dünyaya geldik. Ama anne baba bizim yaratıcımız değil. Müsebbip Allah'tır. Anne baba vasıtadır. Veya diyelim ki ya bunda su var. Bulut vasıtasıyla geliyor. Bulut vasıtadır. Gönderen Allah'tır. Yoksa bulut bizim ihtiyacımızı nereden bilecek? Şu an kış mevsimindeyiz. İşte her tarafta portakal, mandalina bunları bolca görebiliyoruz. Bunların ağaçları o rızıkların gönderilmesine sebeptir. Ama müsebbip olan o sebeplerle o rızıkları bize gönderen Allah'tır. İşte buradaki ya müsebbibe külle şey ve mukaddira. Ey her şeyin müsebbibi ve her şeyin takdir edicisi. Her şeyi bir kader programıyla belirleyen. O kadar böyle veciz bir ifade. Arka plan o kadar dop dolu ki muazzam bir tefekkür bize açıyor. İşte bunların her biri bir silsile-i efkarın neticesi ve tevhidin bir penceresi olan o bin bir kutsi hakikatleri bir ümmi zatta aleyhissalatü vesselam ve ümmi bir kavimde ve ümmi bir muhitte ve ehli fetret kitapsız bir millette mucidane muhteriane. Yani daha evvel denilmemiş. İlk defa Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları söylemiş. Kimseyi taklit etmeyerek muammayı hılkati ve tılsımı kainatı keşif suretinde. Yani biz Cevşen'i anlayarak okusak yaratılışın muammasını oralarda göreceğiz. Muamma çözülmüş. Ve kainatın tılsımı orada çözülmüş. Tek başıyla o münacatta beyan ediyor. Bu zaman gibi binler keşşafın muaveneti ve münacatları gibi taklit kerane değil. Belki kubbe-i sema altında ehli semavata işittiren ve kainat mescidinde bu mescid-i ekberin cemaat-i kübrasına dinlettiren hadsiz dikkatten ve nihayetsiz şefkatten insanlara imdat ve medet ve merhamet ve necat istiyor ve diyor. Evet. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bu münacatı yaparken bu kubbe-i sema altında ehli semavata işittiren, yani onun o münacatına semavat da şahit oluyor. Gökteki melekler de o münacatı işitiyor. Kainat mescidinde, yani burada da bu tabir çok dikkat çekici. Kainat bir mescit. Yani şu an bizim bulunduğumuz burası da bir mescit gibi namaz kıldığımız bir yer. Kainat o büyüklüğü, haşmeti derecesinde muazzam bir mescit. Ve bütün melekler, daha diğer varlıklar neler varsa bütün onlar kainat mescidi kebirinde Allah'a secdelerini takdim ediyor. O mescid-i ekberin cemaat-ı kübrasına, o büyük mescidin, o büyük cemaatine dinlettiren hadsiz dikkatten ve nihayetsiz şefkatten insanlara imdat ve medet ve merhamet ve necat istiyor ve diyor. Ya men huve fissemâi azametu, ya men huve fil ardı âyâtu, ya men huve fî kulli şeyin delâilu, ya men huve fil bihâri acâibu, ya men yebdeul halga thumme yu'idu, ya men huve fil cibâli hazâinu, ya men ahsene kulli şeyin halaga, ya men ileyhi yurcaul emru kullu, ya men zahire fî kulli şeyin lutfu, ya men yu'arriful halâika kudrete. Subhaneke ya la ilahe illa ente eleman ecirna minenler. Mealen kısaca şöyle, birazdan açıklamalı meali de göreceğiz de. Ya men huve fissemâi azametu. Ey semada azameti görülen. Ya men huve fil ardı âyâtuhu. Arzda ayetleri müşahede edilen. Ya men huve fî külli şeyin delâilu. Her şeyde delilleri bulunan. Ya men huve fil bihâre acâibu. Denizlerde hayret verici icraatı olan. Ya men yebdeul halga sümme yu'idu. Bidayeten yaratan, sonra yeniden hayat veren. Ya men huve fil cibâli hazâinu. Ey dağlarda hazineleri bulunan. Ya men ahsene külle şeyin halaga. Yarattığı her şeyi güzel kılan. Ya men ileyhi yurceul emru kulluhu. Ey her iş kendisine raci olan. Ya men zahire fî külli şeyin lütfu. Ey her şeyde lütfu zahir olan, görülen. Ya men yu'arriful halâika kudrete. Ey mahlukatına kudretini tanıttıran. Seni tenzih ederiz. Senden başka ilah yok. El aman el aman ecirne minanlar. Bizi cehennem ateşinden muhafaza eyle. Yani bu da Cevşen'in başka bir bölümü. Yani üç bölüm okumuş olduk. Birisini Hay isminin son kısmından okuduk. İkisini de burada üçüncü şuada okuduk. Ve buradaki ifadeler, yani bazılarını belki daha kolay hemen görebiliriz. Kur'an'a dayanan ifadeler. Mesela ne demiş? Ya men huve fil ardı ayatuhu. Ey arzda ayetleri olan. Ayet alamet demek. Allah'a alamet olan şeyler. Üstadın ifadesiyle yani bir harf katipsiz olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Yeryüzündeki her bir varlık Allah'ı bize tanıtıyor. Yani küçücük bir sinek bile Allah'ın harika bir delili ve onunla da Allah'ı tanırız. Başka varlıklarla tanıdığımız gibi. Peki Kur'an'daki ifade nasıl? Ve fil ardı ayatul lil mukinin. Arzda yakinen inanan kimseler için ayetler vardır. Yani oradan gelme bir ifade. Mesela bir başkası ya men ahsene külle şeyin halaga. Ey yarattığı her şeyi güzel kılan. Bu ahsene külle şeyin halaga ayetinin başına sadece bir yamen gelmiş. Ey şöyle şöyle olan mealinde. Ya yani doğrudan yine ayete dayanıyor. Ya men ileyhi yurcaul emru kulluhu. Ey her iş kendine raci olan. Yine bunu ifade eden pek çok ayetler var. Bu manayı ifade eden. Onların bir hulasası gibi. Yani oralardan gelme bir mana hulasa olarak burada ifade edilmiş. Yani tevhid noktasında bunun inceliği ne? O inceliklerden birine kısaca dikkat çekeyim. Bazen insanlar böyle darda kaldığında, zorda kaldığında işimiz Allah'a kaldı diyorlar. Ve yani kurtarırsa bizi bu durumdan ancak Allah kurtarır. Aslında burada zımni olarak şöyle bir şey var. Böyle bir ifade kullanmakta. Yani diğer işlerimizi biz zaten hallediyoruz da. Ama bu zor durumlarda Allah'tan bir yardım gelirse kurtuluruz. Halbuki Kur'an'ın bize öğrettiği tevhid bu değil. Kur'an'ın bize öğrettiği tevhid her meselemizde yani bütün işler Allah'a racidir. Allah'ta biter. Maşallahü ken ve ma lem yeşe lem yekun. Onun dediği olur, dilediği olur, dilemediği olmaz. Hatta kolay nedir, zor nedir? Bunun açıklamasında deniliyor ki kolay Allah'ın nasip ettiğidir, zor Allah'ın nasip etmediğidir. Yani normalde çok kolaydan ulaşabileceğimizi zannettiğimiz nice meselede ulaşamayabiliyoruz. Nasip olmuyor. Olmaz dediğiniz şeyde ise bakıyorsunuz kapılar ard arda açılmış açılmış öyle bir sonuç gerçekleşmiş. Böyle olunca yani biz her işimizde merci Allah'tır. Bütün işler onda biter. Onun tamam demesiyle tamam olur. Yoksa tamam olmaz. Bu manayı bu ifadeden, Cevşen'de geçen bu ifadeden, bunun kaynağı olan ayetlerdeki ifadelerden ders olarak anlamış oluyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan aldığı o dersle çok sıkça tekrarladığı bir ifade var. İkinci şuada buna üstad özel dikkat çekmiş. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَد۪يهِمْ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kendini doğrudan kendine malik olarak görmüyor. Ve onun bir talebesi olarak Bediüzzaman ayetleri, hadisleri iyi anlamış birisi olarak Bediüzzaman Katre isimli risalesinde 40 yıllık ömrümde, 30 yıllık tahsilimde 4 kelime, 4 kelam öğrendim diyor. Bunlardan bir tanesi inni lestu maliki. Ben kendime malik değilim. Yani normalde biz kendimizi kendimize malik zannedebiliriz. Ya ben yapıyorum, ben ediyorum denilebilir. Geçen hafta Erzurum'da bir kongre yapılmıştı. Yaratılış Kongresi Erzurum Üniversitesi'nde. Biz de katılmıştık. Orada hocalarımızdan biri anlattı. Adam demiş ki, hocam demiş ben şu an elimi şöyle kaldırıyorum. Ya bunun Allah'la ne alakası var? Adam yani kendini o noktada kadiri mutlak zannediyor. Ben elimi dilediğimde kaldırırım. Şimdi bilimsel olarak bu izah edildiğinde şu hareketi yapabilmemiz için on binlerce reaksiyon oluyormuş. Yani diyelim eliniz sapasağlam ama Allah korusun beyinde problem var. hareket ettiremezsiniz. Beyniniz harika bir saat gibi çalışıyor. Allah korusun eliniz felç olmuş. İsteseniz de bu el hareket etmez. Yani bunun gibi yani bu da mı Allah ile, yani haşa, her şey Allah ile, her şey Allah'ın kudretiyle oluyor. Kur'an-ı Kerim bize bu dersi veriyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam da münacatının, Cevşen isimli münacatının bu kısmında bunu söylemiş. İşte Müfessir-i Azam bu münacatıyla o ayet-i azimenin bir veçini tefsir ediyor. Bir kısa meali ve tercümesi budur diyor ki. Ben biraz önce çok kısa bir meal verdim. Üstadım orada vereceği meal biraz açıklamalı meal. Ey göklerde ve ecram-ı ulviyede azameti görünen Zat-ı Zülcelal. Yani göklerde, o ulvi yukarı alemlerdeki cirimlerde Allah'ın azameti görülüyor. Alem o kadar geniş. Bu genişlik Allah'ın azametini gösteriyor. Ey zeminde ve zeminin her bir mevcudunda vahdaniyetin delilleri, ayetleri müşahede edilen Zat-ı Zülkemal. Yani zemin, yeryüzü ve yeryüzünün her bir varlığında Allah'ın ayetleri müşahede ediliyor. Ayet derken ona alamet olan şeyler. Mesela bayrak devletin bir alametidir. Dalgalandığı yerlerin o devlete ait olduğunu gösterir. Yeryüzündeki her bir varlık bir vahdaniyet bayrağı, tabir caizse tevhid bayrağı. Rabbül Alemin'in ayetiyim diye bize söylüyor. Ey her bir şeyde ve mahlukta vücubu vücuduna delalet eden, bürhanlar bulunan Zat-ı Vacibül Vücut. Yani her bir şeyde ve her bir varlıkta Allah'ın var olduğuna, varlığına deliller, bürhanlar var. Ey azametli denizlerde acibeleri yaratan Zat-ı Celili Zülkemal. Azametli denizler, dünyanın dörtte üçü denizler. Ve bunların derinliği de var. Belki 10 bin metreye yakın bazı yerlerde derinlik de var. Ve bütün bu derinliklerde her taraf hayat kaynıyor. Ve hayret verici varlıklar var. Ey dağlarda zihayatların hacetleri için ittihar edilen, hazineleri halk eden Hallak-ı Kerim. Yani dağlar bize göre bir sivrilti olarak görülüyor. Ama Allah-u Teala onlara bir denge unsuru yaratmış ve canlılara rızıklarını onlar vasıtasıyla da gönderiyor. Yani dağlar olmasa o rüzgar hareketleri falan olmayacak. Ve bir de o dağlar otlarıyla falan nice mahlukatın rızıklarını taşıyor. Ey her bir şeyin yaratılışını güzel yapan, güzel tedbirini gören ve ona levazımatını güzel bir tarzda veren Zat-ı Cemil-i Zülikram. Yani her şeyde bir güzellik var. Ve o güzellikler gerçekten harika bir güzellik. Mesela Kur'an-ı Kerim deveyi anlatıyor. Deve de o şeylerden birisi. اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلُقَتْ. Onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Deveye sormuşlar, boynun neden eğri? Demiş, nerem doğru ki? Şimdi devenin o eğri büğrü görüntüsü içinde her şey çöl şartlarına göre. Yani hikmetli deve dediğin öyle olur. Devenin güzelliği ona göre. Ey her şeyi her bir hacetinde, her bir emrinde ona müracaat eden ve her bir mevcut her bir keyfiyetinde ona dayanan ve her bir hak ve hakikat ve hüküm ve hakimiyet ona raci olan Zat-ı Kadir-i Rabb-i Külli Şey. Zat-ı Kadir ve Rabb-i Külli Şey. Yani her şey, her şeyinde ona muhtaç. Her şey, her şeyinde. Geçenlerde bahsi geçmişti. Böyle bir ders esnasında. Bizde normalde insanın gözü otomatik olarak devamlı temizleniyor. Yani böyle gözümüzü otomatik kırpıyoruz ya. Bu bir temizlik yapıyor aynı zamanda. Bu şekilde otomatik hareket olmasa ara sıra kendimizin hareket ettirmesi gerekecek. Bir de eğer buradaki kasta bir rahatsızlık meydana gelmişse, mesela insanın gözü o zaman düşüyormuş, kaldırması gerekecek veya oraya yapıştırması gerekecek ki kapanmasın. Öte yandan bunun sıvısının salgılanması, o sıvı gelen mikropları falan da öldüren özellikler taşıyor. Yani bunlar hiç bizim hatırımızda olan, ilgilendiğimiz şeyler değil. Otomatiğe bağlanmış. Biz zannediyoruz, gözlerimizle temizliyoruz. Halbuki bizimle alakası yok. Her şey her şeyinde Allah'a muhtaç. Bu arabalar ilk çıktığında önce o silgeçler yokmuş. Ve bir bilim adamı bir yolculuğu esnasında kuvvetli bir yağmura tutuluyor. Ya nasıl bir çözüm bulabilir? Ha, arabayı kenara çekiyor, bekliyor. Daha ileri gidemiyor. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Baya böyle bir yoğun bir zihni meşguliyetten sonra insan gözündeki temizleme sistemini fark ediyor. O sistemi otomobillerin silgeci şeklinde tasarlıyor ve günümüzde de bunlardan istifade ediyoruz. Ama biz kendi gözümüzde bu sistem için hiçbir dahlimiz yok, hiçbir emeğimiz yok. Otomatik olarak doğduğumuzdan beri orası çalışıyor. Kalbimizin çalıştığı gibi. Yani her şey, her halinde, her keyfiyetinde Allah'a muhtaç. Ey her şeyde zahir bir surette lütfunun eserleri ve inayetinin cilveleri, güzel sanatının latif nakışları ve rahmetinin letafetli hediyeleri müşahede edilen Zat-ı Latifi Habir. Yani her şeyde Allah'ın lütfunun eserleri, inayetinin cilveleri görülüyor. Ankara'da Cebeci'de böyle bir tepe gibi bir yere çıkmıştık. Bir park. Oradan Ankara'ya üstten bakılabiliyor. Bir kardeşle mütalaa ediyoruz. Hocam dedi, ikram ve inayet, bu iki kelime birbirine yakın görülüyor. Ben dedi, ayırt etmekte biraz zorlanıyorum. Bu ikisini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Ben de dedim, şu anki durumumuz bunu ayırt etmeye son derece müsait. Ben misafirim. O da misafire ikram olarak çay getirmiş. Çayın yanında da bisküvi getirmiş. Dedim ki, ben bisküvi yerim ama şu getirdiğim bisküviden yemiyorum. Ya burada dedim, bir ikram var. Sen ikramda bulunuyorsun. Fakat inayet yok. İnayet olsaydı benim zevkime göre bir bisküvi getirirdin. O inayet olurdu. Şu haliyle dedim, sadece bir ikram var. Yani Allah'ın ihsanlarında hem ikram var hem inayet var. Yani ne gibi? Yeni dünyaya gelen bebeğe o gün hangi özellikte süt gerekiyorsa o gönderiliyormuş. Ve insan yavrusuna gönderilen sütle aslan yavrusuna gönderilen süt aynı değil. Ve insan yavrusuna gönderilen süt ikinci gün farklı özellik gösteriyor. Üçüncü gün farklı özellik gösteriyor. O gün neye ihtiyacı varsa o veriliyor. Bu inayet oluyor. Özel bir inayet. Ey zişuur mahlukata kudretini göstermek için kainatı bir meşheri acayip yapan ve umum masnuatını kudret ve hikmet ve rahmet gibi kemalatını teşhir etmek için birer dellal, birer ilanname hükmüne getiren Zat-ı Kadir-i Hakim. Yani Allah yeryüzünü ve alemi bir sergi gibi yapmış. Hani bir ressam resim sergisi açar, biz de izler, takdir ederiz. Yeryüzündeki her bir varlık aslında böyle bir sergide yer alıyor. Bana göre şu sağ tarafta işte sarı bir kuş görülüyor, kırmızı bir kelebek görülüyor, altta çimenler falan görülüyor, ağaçlar görülüyor. Bunların canlılarını dışarıya çıktığımızda görüyoruz. Bunlar bir sanat galerisinin harika eserleri. Ama biz alışmışız, ülfet etmişiz. Yani ressamın resmini takdir ediyoruz da ilahi sanatı takdir pek hatırımıza gelmeyebiliyor. Bu nazarla bakarsak kendimizi yeryüzü meşherinde, sergisinde Allah'ın özel misafirleri olarak görürüz ve her şeyi de ona göre izleriz. Sen acizden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Burası Sübhaneke kısmının açıklaması. Yani Cevşen'de geçen. Sen acizden, şerikten, kusurdan münezzeh, mukaddessin. Yani Sübhaneke bu manayı ifade ediyor. Yani sen aciz değilsin. Haşa senin şerikin yok. Kusurdan yücesin, münezzehsin, mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eleman, eleman bizi azap ateşinden ve cehenneminden kurtar. Devamında Hazreti Ali'nin Peygamberimizin bu münacatını biraz daha açarak yeni kelimeler ilavesiyle şerh etmesini nazara veriyor. Devamında da kendi münacatını onun daha bir derece açıklamalı şekli olarak takdim ediyor. Artık gerisini sizlerin gayretine bırakalım. Cenab-ı Hak Kur'an'ın nurlarına, sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Ve Cevşen'den de istifade etmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Lillahi'l-Fatiha.